Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah'ın veli kulları ve tevessül üzerine duracağız inşallah. Abdülkadir Geylani'nin şeytana galebe gelmesi. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin başından geçen meşhur olayı burada örnek vereceğiz inşallah. O şöyle demektedir. Bir keresinde ibadet ediyordum. Üzerinde nur bulunan büyük bir arş gördüm. Bu nur bana seslendi. Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Başkalarını haram kıldıklarımı sana helal ettim. Cevap verdim. Sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın, öyle mi? Defol buradan ey Allah'ın düşmanı. Bunun üzerine bu nur darmadağın oldu ve kopkoyu bir zulmete dönüştü. Arkasından da şöyle seslendi. Ey Abdülkadir, benden dininin, kavrayışın, ilmin ve ulaştığın mertebeler sayesinde kurtuldun. İnan ki ben aynı şeyle 70 kişiyi saptırdım. Abdülkadir Geylani'ye soruldu. Onun şeytan olduğunu nasıl bildin? Cevap verdi. Bana başkalarına haram kıldığımı sana helal ettim demesinden. Çünkü biliyordum ki Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı nesholunmaz ve değişmez. Bir de onun ben senin Rabbinim deyip de ben zatımdan başka ilah olmayan Allah'ım diyememesinden. Ama böyle bir olayla karşılaşanlardan bir kısmı görünenin bizzat Allah olduğunu sanmışlar ve uyanıkken Allah'ı gördüklerine inanmışlardır. Onların dayanağı müşahede ettikleri şeylerdir. Aslında bu kimseler haber verdikleri hususlarda doğru söylemekte fakat bunun şeytan olduğunu bilememektedirler. Bu durum birçok cahil abidin başına gelmiştir. Bunlardan biri kalkıp dünyada gözüyle Allah'ı gördüğünü sanır ve bunu iddia eder. Çünkü onların birçoğu Allah sandıkları bir şeyi görmüştür ama aslında o şeytandır. Birçoğu da bir peygamber, salih bir kul ve Hızır Aleyhisselam sandığı birini görür ki aslında bu da şeytandır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kim rüyada beni görürse beni gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez buyurmuştur. Bu uykuda da rüya ile ilgili de durum böyledir. Çünkü uykuda görülen rüya gerçek olabildiği gibi şeytandan da olabilir. Cenab-ı Hak rüyada şeytanın Hazreti Peygamber'in şekline girmesini engellemiştir. Uyanıklık durumuna gelince dünya gözüyle artık onu kimse göremez. Kim görülen kişinin bizzat daha önce ölen bir kimse olduğunu sanır ve bunu iddia ederse bunu cahilliğinden dolayı yapmaktadır. Bu sebeple de böylesi bir durum ne sahabeden ne de güzelce onlara tabi olanların yolundan gidenlerin başına gelmemiştir. Allah ayaklarımızı kaydırmasın, şeytanın şerrinden, vesvesesinden bizleri korusun. İnsan aynı anda iki yerde bulunamaz kardeşlerim. Böyle bir şey gören ya da gördüğünü söyleyene inanan bazıları bir kişinin aynı anda iki ayrı yerde olabileceğine inanmış, böylece apaçık makul bir şeye aykırı davranmıştır. Bunlardan bir kısmı görüntüsünün görülen şeyin cismi, latife olduğu veya ruhaniyeti veya tecessüm etmiş manası olduğu yanılgısına kapılmakta, bunun o görülen şahsın kılığına girmiş bir cin olduğunu anlayamamaktadır. Görünenin melek olduğunu sananlar da vardır. Oysa melek birçok bakımdan cinden ayrılır. Bir kere cin tayfesi arasında kafir, fasık ve cahil olanları bulunduğu gibi mümin olup Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidenleri de vardır. Bunların cin ve şeytanlar olduğunu bilmeyen birçok kişi onlara melek gözüyle bakar. Yıldızlara ve bunlardan başka putlara yakaranların durumu da böyledir. Böylelerinden birine bir ruh gelir. Adam da işte bu yıldızın ruhaniyetidir der. Bir kısmı ise bunun meleklerden olduğunu sanır. Halbuki bu müşrikleri saptıran şeytandan ve cinlerdendir. Şeytanlar arzu ettikleri şirk, fısk ve isyanı irtikap eden kimseye yardım eder. Bazen açığa vurması için ona gayba dair bir takım şeylere haber verir. bazen öldürme, hastalık verme ve benzeri şekillerle onun eziyet etmek istediği kimselere eziyet ederler. Bazen insanları arzuladığı kimselere çekerler. Bir başka zaman insanlardan para, yiyecek, giyecek gibi şeyler çalarak onları bu kimseye gizlice getirip verirler. O adam da bunu evliyanın kerametinden sanır. Halbuki getirilen mal çalıntıdan başka bir şey değildir. Bazen de onu havada taşıyıp uzak bir yere götürürler. Bu Kabil'den olmak üzere şeytanların Arefe akşamı Mekke'ye götürüp sonra geri getirdikleri kimseler vardır. Müslümanların ifa ettiği gibi bir hac yapmayıp ihrama girmediği, telbiyede bulunmadığı, Kabe'yi tavaf etmediği, Safa ile Merve arasında say yapmadığı halde bu adamda da böyle bir şeyin keramet olduğuna inanırlar. Malumdur ki bu büyük bir sapıklıktır, şirktir, insanı kafir eder. Böylelerinden şer'i bir umre tarzında olmaksın, Kabe'yi tavaf için Mekke'ye gidenler vardır ve bunlar Mikat'a, Mekke'ye dışarıdan gelenlerin ihrama girmeleri gerekli yere geldiği zaman ihrama girmezler. Yine malumdur ki ibadet amacıyla Mekke'ye yönelen kimsenin mikatı ancak ihramlı olarak geçmesi mümkün ve gereklidir. Kişi Mekke'ye ticaret ve bir yakını ziyaret veya ilim tahsili için hareket etse bile aynı şekilde mikatta ihrama girmek zorundadır. Bu durumda ihrama girmek ona vacip midir yoksa müstehap mıdır? Bu da ayrı bir meseledir. Şeytanın dostlarına yardım yollarından birisi de sihir ve keramettir ki bunlar apayrı bir durum. Puta tapan müşriklerle Hristiyanlar veya bu ümmetin bidat ehlinden olup bu müşriklerle benzerlik gösterenler nezdinde bu meselelere dair uzun uzun anlatılabilecek hikayeler vardır. Yalnız durum şu ki peygamber olsun olmasın bir ölüye yakaran ve ondan medet dilemeyi adet edinen her kişi de mutlaka onun dalalete düşmesine neden olacak böyle bir hal ortaya çıkmıştır. Mesela yokluklarında bu salih kullara yalvarıp onlardan yardım istemede bulunan, aynen onların suretinde olan ya da onların suretinde olduğunu sandıkları ben falancayım deyip kendileriyle konuşan, bazı ihtiyaçlarını da karşılayan, bizzat kendileriyle konuşan ve istediklerini yerine getiren kişi olduğuna inanmışlardır. Halbuki bu ancak şeytan ve cinlerdendir. Bazısı bunun bir melek olduğunu iddia eder. Ama melekler müşriklere yardım etmez. Dolayısıyla bunlar ancak onları Allah'ın yolundan saptıran şeytanlardır. Şirk konusunda işte bu noktada bulunanların ve başlarına benzer haller gelmiş olanların bildiği, anlatılması uzun sürecek birçok hikaye ve olay vardır. Kardeşlerim, Allah bizlere mağfiret etsin. Cahil kimseler bu hususta iki gruba ayrılır. Bir grup böyle şeylerin tamamını inkar eder, diğer bir grup ise bunların Allah'ın veli kullarının kerametleri olduğuna inanırlar. Birinci grup bu hariçte hakikati olmayan ve sadece onların nefislerinde cereyan eden bir hayalden ibarettir der. Onlar bu görüşlerini topluluktan topluluğa aktardıklarında böyle bir şeyi gören ve mevcut olarak bizzat müşahede eden veya hariçte mevcut olarak gören kimsenin haberlerine dayalı olarak adeta bu husus tevatür derecesine ulaşan ve durumun kendisine doğruluğundan şüphe etmediği kimsenin haber verdiği kişilere bakacak olursak birinci grubun bu tutumu işte ölünüp gelip konuştuğunu müşahede eden, güvenilir haberlerle bunu kabul eden bidat ehli ve müşriklerin davasında sebat ve inat etmelerinin en büyük sebeplerinden birisidir. Sonra böyle bir şeyi kabul etmeyip reddedenler daha sonra benzer bir şeyi gözleriyle gördükleri zaman bu durumun kendi başına geldiği kimseye itaat eder, ona boyun eğer ve onun Allah'ın veli kullarından olduğunu inanıverirler. Halbuki onlar bir taraftan da bilmektedirler ki bu kişi Allah'ın farzlarını hatta beş vakit namazını dahi eda etmemekte, ne Allah'ın haram kıldığı şeylerden ne rezillikten ne de zulümden sakınmamakta. Aksine Cenab-ı Hakk'ın iyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecek de. Onlar iman edip takva üzerine olanlardır ayetinde veli kullarını kendisiyle vasıflandırdığı insanlar içinde iman ve takvadan en uzağı durumunu arz etmektedir. Allah'ın bize hayrı ihsan etsin. Böylece bunlar iman ve takva bakımından insanların en aşağısında olan bu kişilerin Allah'ın takva sahibi veli kullarına has kerametlerden olduğuna inandıkları, keşifleri ve harikulade tasarrufları bulunduğunu sanırlar. Bunlar arasında İslam'dan irtidat edip yüz geri dönenler, namaz kılmayan, hatta peygamberlere doğru dürüst inanmayan, onlara hareketler edip noksanlık nispet edenler için Allah'ın mütteki velilerinin en büyüklerinden diye inanç besleyenler vardır. Bunlardan bir kısmı da şaşkın, mütereddit, şüpheli, endişeli bir durumda kalmıştır. Küfre doğru bir adım giderler, sonra diğer adımı İslam'a doğru atarlar. Ama çoğu zaman küfre, imandan daha yakın durumdadırlar. Bunun da sebebi kardeşlerim, aslında onların velilik şartlarına hiç de uymayan şeyleri bu hususta delil kabul etmelerindendir. Oysa kafirler, müşrikler, sihirbazlar ve kahinlerin yanında onlara bunun kat kat fazlasını yapan şeytanlar vardır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, size haber vereyim mi? Şeytanlar kimler üzerine inerler? Onlar her günahkar yalancının üzerine inerler diyor şu arada. Cenab-ı Hakk'ın Resulü yoluyla gönderdiği emir ve nehirlerden uzaklaştıkları, bunlarda mutlaka yalan, şeriata muhalif, günah ve buhtan bulunacak. Ve bu şeytani haller onların sapıklığının, şirkinin, bidat ve cehaletlerinin, küfürlerinin bir sonucu olup bu haller dahi bu hususun işaret ve belirtileridir. Sapık ve cahil birisiyle bu hallerin onların imanlarının ve Allah'ın veli kulları oluşlarının bir sonucu olduğunu sanırlar. Allah hepimize mağfiret etsin. El fark beyne evliya-i rahman ve evliya-i şeytan, Allah'ın velileriyle şeytanın dostları arasındaki fark adlı risalemizde daha önce bahsettiğimiz gibi bu zan, bu cahil kişinin Allah'ın velileriyle şeytanın dostlarını ayırt edecek sağlam bir kıstasa sahip olmayışından ve velilik konusunda delil kabul ettiği bu hallerin İslam'a müntesip olanlardan daha ziyade müşriklerden olsun, ehli kitaptan olsun, kafirler için geçerli olduğunu bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Delil meddulu işaret ettiği şeyi gerektirir ve ona mahsustur. Meddulu delili olmaksın delil bulunmaz. Bu haller kafirlerde, müşriklerde ve ehli kitapta da bulunduğuna ve değil velilik imanı dahi gerektirmeyip buna mahsus olmadığına göre veliliğin delili olmaması mümkün değildir. Veli ve keramet konusuna gelecek olursak, Allah'ın veli kulları mümin, muttaki kişilerdir. Onların kerameti de şirk, bidat ve günahkarların değil, iman ve takvalarının bir sonucudur. Allah bizi müminlikten ayırmasın kardeşlerim. Evliyanın ileri gelenleri bu kerametleri din için bir delil olarak ya da Müslümanların bir ihtiyacından dolayı kullanırlar. Vasat durumda olanlar bazen mübah hususlarda da keramet gösterirler. Ama günah durumlarda keramete başvuran kimse, kerametin sebebi iman ve takva dahi olsa nefsine zulmetmiş, Rabbinin hududuna tecavüzde bulunmuştur. Bir kimse düşmanla cihad edip ganimet elde etse, sonra da bu ganimeti şeytana itaat yolunda sarf etse, salih bir amel sebebiyle kazanmış olduğu halde bu mal, şeytana itaat yolunda sarf edildiği için onun üzerine vebaldir. Peki bu durumda bir de harikulade hallerin nedeni başka küfür, isyan ve günahkarlıklara sevk eden küfür, isyan ve günahkarlık ise buna ne demek lazım? İşte bu sebeple bu kimselerin ileri gelenleri kendi işlerinden birçoklarının Müslümanlıktan çıkmış bir durumda öldüğünü itiraf etmişlerdir. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin. Sözün özü, putların yanında gayba ait bilgilerin, herhangi bir ihtiyacın giderilmesini sağlayan şeylerin, bunlara benzer vesairenin haber verilmesi tarzında duydukları ya da gördükleri şeyler, müşrikleri sapıklığa düşüren sebeplerin en önemlilerindendir. Bu kişilerden birisi, kabrin yarılıp içinden nurani simali bir şeyhin çıktığını, kendisini kucakladığını veya kendisiyle konuştuğunu gözleriyle gördüğünü sanır. Sanır ki bu çıkan oradan meftun olan peygamber veya şeyh'tir. Oysa ki kabir yarılmamış, şeytan bu kişiye böyle göstermiştir. Aynı şekilde böyle birisine duvarın yarılıp içinden bir insan suretinin çıktığını göstermesi gibi. Halbuki bu durumda da görünen insan suretine bürünerek ona kendisini duvardan çıkmış gibi gösteren şeytandan başkası değildir. Bu şeytanlar arasında kendilerinin kabirden çıktıklarını gören o kişiye, biz kabirlerimizde durmayız. Aksine herhangi birimiz kabre konulduğu andan itibaren kabirden çıkar ve insanlar arasında dolaşırız diyen de vardır. Bu kimselerden bir kısmı, bu ölünün bir cenaze merasimine katıldığını, kendi elinden tuttuğunu ve erbabınca bilinen çeşitli şeyler yaptığını dahi görebilir. Aynen Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Eskişehir'de bir camide vaaz ederken, ben sizin aranızda Allah Resulü'nün, Mevlana Celaleddin Errumi'nin, İmam-ı Rabbani'nin dolaştığını görüyorum. Saçlarınızı okşuyor dediği gibi. Sapıklık içinde bulunan bunlar, ya bu hususları reddedecek, ya da bunların Allah'ın veli kullarına ait kerametlerden olduğunu zannedecek. Bu görünen şahsın bizzat peygamber veya bizzat salih bir kul veyahut da onun suretine girmiş bir melek olduğuna inanacak. Bu onun ruhaniyetidir, cismi latifidir, sırrıdır, timsalidir, cesede bürünmüş ruhudur diyenler de bulunacak. Hatta bazen bu kişiyi iki ayrı yerde görüp tek cismin aynı anda iki ayrı mekanda olabileceğini zannedenler de çıkacak. Ama hiç düşünmeyecek ki bu görüntü herhangi bir zatın suretine girdiği zaman asla bu zatın kendisi değil, onu aldatan bir şeytandır. Allah ayaklarımızı kaydırmasın, Allah hak yoldan ayırmasın kardeşlerim. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kılmayı nasip etsin. Gelelim Allah'tan başkasına dua etme babına. Bütün bunlar açıklamaktadır ki, ölümlerinden sonra kabirleri başında veya uzaktan peygamberlerle ve salih kullara dua edip yakaranlar, aynen yıldızlara yakaranlar ve meleklerle peygamberleri Rablar edinenler gibidir. Allah'tan başkasına dua eden müşriktir kardeşlerim. Bu konuda kitapta birçok ayetler vardır. Kur'an ister melek, ister peygamber, ister bir başkası olsun, Allah'tan başkasına yakarmayı yasaklamıştır. Çünkü böyle bir şey şirktir veya şirke götüren bir tuzaktır. Yalnız bunlardan hayatta olan birisinden dua ve şefaat isteğinde bulunan durum aynı değildir. Çünkü bu işi şirke vardırmaz. Zira hayatlarında ve huzurlarında hiçbir peygamber ve salih kula yakarılmamış. Çünkü bu zat böyle yapanı hemen engellemiştir. Ama vefatlarından sonra onlara duada bulunulmasında bu durum tersinedir. Ve onlarla şirke düşülebilecek bir tuzaktır. Gıyaben onlardan istekte bulunmak da aynı şekilde olup şirke götüren bir sebeptir. Herhangi bir kimse peygamberi ya da melaikeden bir meleği görüp de benim için dua et derse, gıyabında ondan talepte bulunan kimsenin aksine bu hal onu şirke götürmez. Çünkü gıyaben talepte bulunma hep cereyan ettiği gibi şirke müncer olmaktadır. Zira o anda mevcut olmayan veya ölmüş bulunan kişi şirke düşeni engelleyememekte, aksine kalpler ona duaya ve şefaat talebine takılınca bu durum şirke yol açmaktadır. Bu durumda kişi aynen müşriklerin ve ehli kitap ile Müslümanlardan bidat ehlinin içerisine düştüğü gibi bu zevatın kabrinin timsalinin veya benzer bir şeyin bulunduğu mahalle yönelip yalvarıp yakarmaktadır. Bilindiği üzere melekler müminler için dua ve istiğfar ederler. Allah'ın kitabında bunun birçok delilleri vardır. Mü'minde, şurada görürsünüz. Melekler kendilerinden hiç kimse istemeksizin müminlere mağfiret dilerler. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın veya diğer peygamberler ve salih kullardan birisinin ümmetinin seçkinleri için dua ve şefaatte bulunduklarının rivayet edilmesi de bu kabildendir. Onlar hiç kimsenin isteği olmaksızın Cenab-ı Hakk'ın kendilerine izin verdiği şeyleri yaparlar. Meleklere yalvarmak meşru olmadığına göre kendilerine dua edip şefaatte bulunsalar bile vefat etmiş peygamberler ve salih kullara yakarmamız ve onlardan dua ve şefaat talep etmemiz iki sebepten dolayı meşru değildir kardeşlerim. Bu sebeplerden birincisi, onlar kendilerinden talep olunmasa bile, olunsa bile bu konuda Cenab-ı Hakk'ın kendilerine emrettiğini yerine getirir, kendilerinden talep olunduğunda da emrolunduklarını yapmazlar. Dolayısıyla onlardan istekte bulunmanın hiçbir faydası yoktur. İkincisi ise bu durumda onlara yalvarma, onlara yakarma, onlardan şefaat dileme, onlarla şirke düşmeye neden olur ki burada böyle bir tehlike vardır. Onlardan istenilen şeyin bir faydasının olacağı farz edilse bile bu tehlike daha ağır basmakta. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Yaratıklardan istemenin hükmüne gelince, kendileri için yerine getirmeleri zorunlu olmayan dünyevi ihtiyaçları yaratıklardan istemenin hükmü, istek sahibi için ne vacip ne de müstahaptır. Aksine emredilen şey Allah'tan isteme, ona yönelme, ona tevekkül etme, aslında halktan istemek haram ama zaruret sebebiyle mübah kılınmış olup Allah'a tevekkül ederek terki daha iyidir. Evet. Müslüman kardeşin için dua ise Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşi için dua etmesi de aynı şekilde güzel ve emredilen bir şeydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamamen gıyabında Müslüman bir kardeşi için dua eden hiç kimse yoktur ki Cenab-ı Hak derhal ona bir melek görevlendirip de o da onun için o duanın aynısını yapmamış olsun. Yasaklanmış isteklere bulunmaya gelince öyle istekler vardır ki kendisinden istekte bulunan kişi istek sahibinin dileğini yerine getirmekle emrolunmuşken bu istekler emredilmemiştir. İsteğe icabet etmek gerektiğine dair ayetler vardır. İsteyeni azarlama. İçinizden birisi benden bir istekte bulunur. O isteğe kavuşmuş ama ateşi koltuklamış bir halde yanımdan çıkar. Şuna bir şeyi verin de dilini benden kessin gibi. Hac, meariç ve duada. Bazen herhangi bir istek, her ne kadar kendisinden talepte bulunan bu isteği yerine getirmesi gerekli görülmüşse de tahrimen veya tenzihen yasaklanmış olabilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendisinden bir şey isteyene icabet etmesi onun kemalindendi ve onun hakkında bu onun fazilet ve mefahirindendi. Her ne kadar talepte bulunan bizzat talebi nehyedilmiş bir şey istese de icabeti vacip ve müstehap durumunu arz ediyordu. Bu sebeple ki Hazreti Ebu Bekir gibi seçkin sahabenin Aleyhisselatü Vesselam'dan ne böyle bir istekte ne de bizzat kendileri için dua etmesi talebinde bulundukları asla bilinmemektedir. Yalnız onlar Aleyhisselatü Vesselam'dan diğer Müslümanlar için duada bulunmasını istemişler. Nitekim bu hususa işaret eden işaret olmak üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın gazvelerinin birinde asap binit develerinden bir kısmını kesip yemek için Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istedikleri zaman Ömer, ey Allah'ın Resulü Yarın düşmanı aç askerlerle karşılarsak halimiz nice olur? Ama uygun görürsen askerlerin kalan yiyeceklerini isteyip onları bir araya toplasan, sonra bereket ihsan için Allah'a dua etsen, şüphesiz Cenab-ı Hak senin duan hürmetine bizim duamızı kabul edip bize yardım edecektir. Ashabtan bazı zevatlar Aleyhisselatü Vesselam'dan şahsi isteklerde bulunmuşlar. Mesela ama sahibi gözünü tekrar açması için Ümmü Süleym'in hizmetinde bulunmak üzere Aleyhisselatü Vesselam'a takdim ettiği Enes için, Ebu Hureyre kendisini ve annesini diğer müminlere sevdirmesi için, diğerleri başka şeyler için Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah'a dua etmelerini istemişlerdir. Hazreti Ebu Bekir'in durumuna gelince Cenab-ı Hak ona benzerleri hakkında şöyle buyurur. Arınmak için malını veren, en çok mutlaki olan ise ateşten uzak tutulacak. Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık görecek, onu minnet altında tutacak bir lütfu yok. O ancak Yüce Rabbinin hoşnutluğunu gözeterek vermiş, elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Evet, Leyl 17'den 21'e kadar Ebu Bekir hakkında inmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Hiç kimsenin Ebu Bekir üzerinde karşılık görecek bir lütfu yoktu. Çünkü o malıyla, kazancıyla hiç kimseye muhtaç değildi. Sadece Aleyhisselatü Vesselam'ın hem Ebu Bekir hem de diğer sahabe üzerinde iman, ilim, lütfu vardır. Bu ise karşılığı ödenebilecek bir nimet değildir. Çünkü bu iyilik dolayısıyla peygamberin mükafatı Allah'a aittir. Evet. İslam'ın iki ilkesi. Kardeşlerim, İslam dini iki temel üzerine kurulmuştur. Ortağı olmadığı halde tek olan Allah'a kulluk etmemiz ve onun şeriat olarak koyduğu dine göre kullukta bulunmamız ki bu da peygamberlerin vacip veya müstehap olarak emrettikleri şeydir. O gün emrolunan esaslara kıyamete kadar kulluk devam edecektir. Tevrat'ın esasları yürürlükte olduğu zaman onunla amel edenler Müslüman idiler. İncil'in esasları da aynı şekildeydi. İslam'ın başlangıcında Hazreti Peygamber Beyt-i Makdis'e yönelerek namaz kıldığı zaman da durum aynıydı. Ve bunun bu şekilde namaz kılması İslam'dandı. Kabe'ye yönelmekle emrolunduğu zaman artık yüzünü Kabe'ye çevirerek namaz kılmak İslam'ın bir gereğiydi. Kabe'den yüz çevirerek Mescid-i Aksa'ya yönelmek İslam'dan çıkış haline geldi. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden sonra Allah'ın şeriat olarak koyduğu vacip ve müstehaplara göre kulluk etmeyen hiç kimse Müslüman değildir. Bütün bunların emirlere aranılan kaçılmaz şart, bunların yalnızca alemlerin Rabbi için yapılması gerekir. Allah'a ve Resulüne iman, bedeni ve mali ibadetler, Allah ve Resulüne muhabbet, Allah'ın kullarına faydalı bir şeyle ve malla iyilikte bulunmak gibi Müslümanın başvurduğu vacip ve müstehap, bütün Allah'a yakınlık vesilelerinde kul, yaptığı şeye karşılık olarak herhangi bir mahluktan dua veya dua dışında hiçbir şey istemeksizin sırf alemlerin Rabbinin rızasını gözeterek yapmakla emrolunmuştur. Bunun dışında iyiliğe karşılık dua ve dua dışında bir karşılık istemek caiz değildir. Aleykümselam ve rahmetullah. Yapılan bir iyiliğe karşılık olmaksın, yaratılandan bir istekte bulunmak ise ne vacip, ne hatta ne de müstehaptır. Yalnız bazı durumlar müstesnadır ki, bu hallerde istenme durumunda olan istekten önce vermekle emredilmiştir. Böylece müminler yaratılandan herhangi bir şey istemekle emrolunmadıklarına göre Aleyhisselatü Vesselam buna onlardan daha layıktır. Çünkü o kendi dışında kalanların tamamından daha kadri yüce ve Allah'a daha mütevekkildir. Yaratılanlardan istekte bulunmanınsa üç zararı vardır. Birincisi, Allah'tan başkasına muhtaç oluş ki Bu şirkin çeşitlerinden biridir. İkincisi, istenilen kimseye eziyet ki bu yaratılmışlara zulmetmenin bir türüdür. Üçüncüsü, Allah'tan başkasına boyun bükmek ki bu da nefse zulümdür. Görülüyor ki kullardan herhangi bir istekte bulunmak zulmün üç türünden birini içeriyor. Ve Cenab-ı Hak Resulünü bunlardan tamamıyla uzak kılmıştır. Allah bizlere mağfiret etsin. Resulullah'ın ümmetine kendisi için dua etmelerini emretmesi açısından meseleye bakacak olursak, bu onun onlara diğer vacip ve müstehapları emretmesi gibi bizzat onların istifade edecekleri bir şeyle emrolunmaları demektir. Her ne kadar aleyhissalatü vesselam onların kendisine dua etmelerinden istifade ediyorsa da, aynı şekilde onlara emrettiği ibadet ve salih amellerden de istifade etmekte. Çünkü aleyhissalatü vesselam kim bir hidayete çağırırsa o hidayete tabi olanların mükafatlarının aynısı onların mükafatından hiçbir eksiltme olmaksın o kimseye de verilir buyurmuştur. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam ümmetinin işlediği hayırların davetçisidir. Dolayısıyla ümmetinin yaptığı iyilikler sebebiyle onların mükafatından hiç eksiltilme olmaksın aynısı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da nail olacaktır. Kişi öldüğü zaman amel defteri kesilir. Üç şey müstesna: sadakayı cariye, faydalanılan ilim ve dua eden salih evlat. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Gelelim Resulullah'ın duası ve vesilesine. Aleyhissalatü vesselam ümmetinden kendisine dua etmelerini isterken bunu bir ihtiyacın karşılanması için değil, hayırlı bir işe teşvik ve emir olarak istemiştir. Onun bize kendisi için salatü selam getirmemizi emretmesi de aynı şeydir. Hatta Allah Azze ve Celle'nin ona salat ve selam getirin ayetinde olduğu gibi. Aleyhissalatü vesselamın kendisi için vesile, fazilet ve makamı mahmud talep edilmesini emretmesi de bu kabildendir. Aleyhissalatü vesselamın müezzinin ezan okuduğunu işittiğiniz zaman onun söylediklerini tekrar edin, sonra bana salavat getirin, şüphesiz bana bir kez salatü selam getirene Cenab-ı Hak 10 kere salat eder. Sonra benim için Allah'tan vesileyi isteyin ki o Allah'ın kullarından sadece birisinin ulaşabileceği ve o bahtiyar kulun ben olacağımı ümit ediyorum. Cennette bir derecedir. Kim Allah'tan benim için vesileyi isterse kıyamet günü o kimse için şefaatim hak olur buyurmuştur. Evet kardeşlerim, böylece aleyhissalatü vesselam Müslümanları kendisi için Allah'tan vesileyi istemeye teşvik etmiş ve kendisine bir kez salavat getirene Cenab-ı Hakk'ın 10 kere salat edeceğini ifade etmiştir. Vesile talebinde bulunan kimse için kıyamet gününde şefaatin vacip olacağı belirtilmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, vesile ve tevessül terimleri üzerinde duracak olursak, bütün bunlar bilindiği zaman anlaşılmalıdır ki vesile ve tevessül lafızlarında mücmellik ve müteşabihlik vardır. Binaenaleyh bunların manalarının hakkıyla bilinmesi ve tespit edilmesi kitap ve sünnette hangi anlamda kullandıklarının, sahabenin bunlardan neyi kastedip nasıl tatbik ettiğinin ve nihayet sonrakilerin ıstılahında bu kelimenin nasıl bir anlam kazandığının bilinmesi gerekir. Çünkü insanların bu konudaki çarpık anlayışlarının birçoğu bu lafızlarla anlamlarındaki mücmellik ve müştereklikten kaynaklanmakta. Sonuçta birçok kimsenin bu konuda kesin ve gerçek bilgiye sahip olmadığını görmemiz mümkündür. Allah bizlere hayır nasip etsin. Kardeşlerim, vesile lafzı Kur'an-ı Kerim'de şu iki ayette geçer. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve ona vesile, yakınlık için yol arayın. Maide 35'te ve ey Resulüm de ki Allah'ı bırakıp da kendisinde bir şey olduğunu zannettiklerinizi çağırın. Onlar sizden herhangi bir sıkıntıyı gideremeyecekleri gibi değiştiremezler de. Yakardıkları da onların en yakınları da Rablarına vesile, yakınlık yolu arayıp dururlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. İsra 56-57. Ayetler. Görüldüğü gibi Cenab-ı Hakk'ın aranmasını emrettiği ve melekleriyle peygamberlerinin de aradıklarını bildirdiği vesile, ona yakınlık sağlayan vacipler ve müstahaplardır. İşte Cenab-ı Hakk'ın müminlere aramalarını emrettiği bu vesile, bütün vacip ve müstahapları içine almakta, vacip ve müstahap olmayanlar ise, ister haram, ister mekruh, ister mübah olsun, vesile kavramı içine girmektedir. Vacip ve müstahap, Peygamber Aleyhisselam'ın şeriat olarak ortaya koyduğu ve vacip ve müstahap olarak emrettiği şeydir. Bunun temeli de Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiğine imandır. Cenab-ı Hakk'ın halka aramalarını emrettiği vesilenin tamamı sadece Resulullah'ın getirdiğine tabi olmak suretiyle Cenab-ı Hakk'a tevessül, yakınlık, arayıştır. Ve Allah'a yakınlığı aramanın tek yolu da budur. İkinci olarak vesile lafzı sahih hadislerde de geçmektedir. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan benim için vesile isteyin hadisinde olduğu gibi. Ezanı duyduğunuz zaman ey şu mükemmel nidanın ve daim namazın sahibi Allah'ım, Muhammed'e vesile ve yücelik ver, ona vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir hadisinde olduğu gibi. Bu Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus bir vesiledir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'tan kendisi için bu vesileyi istememizi emretmiş ve bu dereceye Allah'ın kullarından sadece birisinin erişeceğini, kendisinin de bu kul olabileceğini ümit ettiğini bildirmiştir. Bu vesile Aleyhisselatü Vesselam'a istemekle emrolunduk ve karşılığı amel cinsinden olacağı için de Aleyhisselatü Vesselam kendisi için bu vesileyi isteyene kıyamet günü şefaatinin hak olacağını bildirmiştir. Müslümanlar Aleyhisselatü Vesselam için duada bulundukları zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın da kendilerine dua etmesi hakkına sahip olurlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine bir kez salat getirene Cenab-ı Hakk'ın 10 defa salat edeceğini bildirdiği gibi şüphesiz şefaat da duanın bir çeşididir. Allah bizleri ahirette şefaat edilenlerin arasına yazsın. Hazreti Peygamber'le tevessül meselesine gelince sahabe-i kiram sözlerinde geçen Hazreti Peygamber'le tevessül ve onunla Allah'a yönelmek ifadeleriyle Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında onun duasını ahirette de Cenab-ı Hakk'ın izin vereceği kimselere şefaatiyle tevessülü kastetmektedirler. Müteahhırının birçoğunun ıstılahında ise Aleyhisselatü Vesselam'la tevessülden diğer peygamberlere, salih kullara ve kendisinde hüsnü hal olduğuna inandıkları kişilere yemin ettikleri gibi Resulullah'a da yemin etme ve onun aracılığıyla istekte bulunma kastedilmekte. Bu durumda Aleyhisselatü Vesselam'la tevessül lafzından Müslümanların ittifakıyla iki doğru anlama ile bir de sünnetin ihtiva ettiği üçüncü bir anlam çıkmaktadır. Birincisi iman ve İslam'ın temeli olup Hazreti Peygamber'e iman ve ona itaattan tevessül etme. İkincisi Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ve şefaati. Bu iki tür tevessül Müslümanlarca caizdir. Hazreti Ömer'in şu sözü de bu tür bir tevessüldendir. Ey Allah'ım, biz bir kuraklıkla karşılaştığımız zaman sana peygamberimizden tevessülde bulunurduk, sen de bize yağmur verirdin. Şimdi sana peygamberimizin amcasıyla tevessül ediyoruz, bize yağmur ver demesi, onun duası ve şefaatiyle tevessül ediyoruz manası kastedilmiştir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ona vesile arayınız ayeti, yani Allah Resulüne itaat etmek suretiyle Allah'a yakınlık için yol arayınız anlamına gelen bu ayette aynı tür vesileye dahildir. Tevessüle dahildir. Resul'a itaat eden şüphesiz Allah'a itaat etmiş buyurduğuna göre aleyhissalatü vesselam'a itaat Allah'a itaat etmektir. Birinci tür tevessül dinin temeli ve Müslümanlardan hiç kimse bunu inkar etmez. Hazreti Ömer'in belirttiği gibi Resulullah'ın duası ve şefaatiyle tevessüle gelince burada bizzat kendisiyle değil duasıyla tevessül söz konusu. Bu sebeple Ömer gününde ashab Hazreti Peygamber'le değil hayatta olan amcası Abbas'tan tevessül etmiş. Şayet bizzat peygamberin zatıyla tevessül söz konusu olsaydı bu şekilde yapılan tevessül Hazreti Abbas'la yapılan tevessülden daha evla olurdu. Hazreti Peygamber'le tevessülde bulunmayıp Abbas'la tevessüle başvurduklarına göre anlaşılmaktadır ki onun sağlığında yapılan şey vefatıyla artık imkansız hale gelmiştir. Yalnız ona iman ve itaat tarzındaki tevessül böyle değildir ve devamlı meşrudur. Şu halde tevessül lafzıyla üç anlam kastedilmektedir. Birincisi Hazreti Peygamber'e itaatle tevessül, bu farz olup iman ancak bu itaatle bütünlüğe ulaşır. İkincisi Hazreti Peygamber'in dua ve şefaatiyle tevessül, bu ise onun sağlığında, bir de Müslümanlar onun şefaatiyle tevessül ederlerken kıyamet gününde olabilir. Üçüncüsü Allah'a karşı Resulullah'ın zatına yemin etme ve istemek anlamında onunla tevessül ki bu sahabenin yağmur duasında ve başka işlerde onun ve sağlığında ne vefatından sonra ne kabri başında ne de başka bir yerde hiç yapmadıkları bir şeydir. Ashab arasında meşhur dualar içinde de böyle bir şeye rastlanmamaktadır. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Yaratıklar aracılığıyla Allah'tan isteme meselesine gelince, buna karşılık İmam Ebu Hanife ile Hanefi fukahasının sözleri şudur: böyle bir şey caiz olamaz. Onlar şöyle de diyerek bu tarz tevessülü yasaklamışlardır. Hiçbir yaratık aracılığıyla Allah'tan istenemez. Hiç kimse ya Rabbi peygamberlerinin hakkı için senden istiyorum diyemez. Çünkü bu şirktir, küfürdür. Evet. Müslümanlar arş, kürsü, Kabe, Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi, melekler, salih kullar, hükümdarlar, kılıç, mücahitler, peygamberlerin ve salihlerin türbeleri, tüfeğin sağ tarafı, fütüvvet teşkilatı mensuplarının şalvarı ve benzeri gibi mukaddes olan mahlukata ya da mukaddes olduğuna inandığı şeylere yemin eden kimsenin yemininin münakıt olmayıp bu tür yeminden dolayı kefaret gerektiği ittifak edilmiştir. Allah bizlere merhamet etsin. Allah'tan başkasına yemin, yaratıklara yemin etmek haramdır ve bu bir tür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şirktir. Allah'tan başkasına yemin şirktir. Şirk ise yalandan daha beterdir. Kardeşlerim, Allah'a yemin ve Allah için isteme, yani başkasına karşı Allah'a yemin etme, yemin eden kişinin başkasına şu işi mutlaka yapsın diye ant içmesidir. Bu kimse yeminle istenen şeyi yerine getirmez ve yemin yerini bulmazsa, kefaret kendisinden yeminle bir şey istense veya arkadaşına bir şeyi muhakkak yapsın diye yemin edip de bunlar isteneni yapmazlarsa, kefaret yemini yerine gelmeyen yemin sahibi için gerekir. Allah'a yemin ve Allah için isteme, Allah için senden şunu yapmanı istiyorum sözüne gelince bu yemin olmayıp bir istektir. Hadiste kim Allah için sizden bir istekte bulunursa ona veriniz buyurulmaktadır. Bu durumda kendisinden istekte bulunan eğer isteği yerine getirmezse kefaret gerekmez. Mümini ve kafiriyle bütün insanlık Allah'tan istekte bulunmaktır. Cenab-ı Hak bazen kafirlerin duasını kabul eder. Mesela kafirler Allah'tan rızık istemekle Allah da onları rızıklandırmaktadır. Denizde bir tehlikeyle karşılaştıkları zaman dua edilecek yalnız o kalmaktadır. Ama Cenab-ı Hak onları karaya ulaştırıp kurtardığı zaman onlar yüz çevirip haktan uzaklaşırlar. İnsanoğlu gerçekten çok nankördür. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah'a yemin edip Allah'ın da onların yeminlerini boşa çıkarmadığı kimseler ise şüphesiz seçilmiş bir topluluktur, müminlerdir. Allah bizi onlardan kılsın. Allah'tan bir istekte bulunan kişinin ey yücelik ve kerem sahibi Allah'ım, yalnızca sana hamdla senin pek lütufkar yeri ve gökleri eşsiz bir sanatla yaratan Allah olduğunu anarak senden istiyorum. Ya da ya Rabbi senin tek, her şeyden müstağni ve her şeyi sana muhtaç, doğurmamış ve doğmamış, hiçbir şey sana denk olmayan Allah olman cihediyle senden niyaz ediyorum. Veya ya Rabbi sana mahsus olan kendisiyle zatını isimlendirdiğin veya kitabında inzal buyurduğun ya da kullarından birine öğrettiğin yahut nezdindeki gayb ilmine göre kendine seçip aldığın her isimle senden istiyorum diyerek istemesine gelince, bu Esma-i Hüsna ve sıfatlarıyla Allah'tan istekte bulunmak olup ona karşı yemin etmek değildir. Şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın fiilleri Esma-i Hüsna ve sıfatlarının icabıdır. Mesela onun rahmet ve mağfireti, rahim, pek esirgeyen ve gafur, çok bağışlayan isimlerinin gereği, affı da afuv, çok bağışlayan isminin gereklerindendir. Bu nedenle Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselama şayet Kadir gecesine rastlarsam ne diyeyim diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam, Allah'ım şüphesiz sen çok affedensin, affetmeyi seversin, beni de bağışla de buyurmuştur. Amin ya Rabbi. Cenab-ı Hakk'ın doğru yola iletip eriştirmesi onun hadi, hidayete erdiren isminin gereğidir. Evet. Bir şeyi sebep kılarak istekte bulunma. Herhangi bir şeyi sebep kılınarak istekte bulunduğunda isteğin meydana gelmesini gerektiren bir sebeple istenir. Mesela yalnızca sana hamdla senin pek lütufkar yeri ve gökleri eşsiz bir sanatla yaratan Allah olduğunu anarak senden istiyorum dediği zaman Cenab-ı Hakk'ın hamd edilen pek lütufkar yeri ve gökleri eşsiz bir sanatla yaratan oluşu istekte bulunan kuluna lütfetmesini gerektirir. Aynı şekilde hamd edilen olması kendisine hamd edilmesini sağlayacak bir şey yapmasını icap ettirir. Kulun Cenab-ı Hakk'a hamdda bulunması duasının kabulünü sağlayan bir vesiledir. Bu sebeple namaz kılan kişinin Allah hamd edeni duyar. Yani Cenab-ı Hak kendisine hamd edenin duasına icabet eder demesi emrolunmuştur. Burada duymaktan amaç icabet ve kabuldür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi faydası olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım demiştir. Amin. Burada duyulmayandan maksat kabul edilmeyendir. Evet. İçinizden onlara kulak verenler de var ve Yahudilerden yalana kulak verenler, sana inanarak gelmeyen başka bir topluluğa kulak verenler Maide 41. ayetleri de aynı anlamı ifade eder. Yani yalanı kabul edenler ve sana inanarak gelmeyen başka bir topluluğun söylediğini kabul edenler denmek istenmektedir. Bu anlamdan dolayı namaz kılan kişinin Cenab-ı Hakk'a övgüyü içeren teşehhütten sonra önce hamd edip daha sonra duada bulunması emredilmiştir. Allah bizlere mağfiret etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz kılıp arkasından dua eden ama Allah'a hamd ve Resulüne salatta bulunmayan bir şahsı görerek Allah adam amma da aceleci demiş. Sonra onu çağırıp şöyle buyurmuştu. Biriniz dua edeceği zaman Allah'a hamd ve sena ile başlasın. Resulüne salavat getirsin ve bundan sonra artık dilediği duayı yapsın buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. İstekte bulunan kişi bir başkasına Allah için istiyorum dediği zaman Allah'a imanı sebebiyle ondan istemektedir. Ve bu kendisinden bir şey isteyenin isteğini yerine getirmeye bir vesiledir. Çünkü Cenab-ı Hak kullarına iyilik yapılmasını sever. Hele hele istenilen şey zulümden uzaklaşmaksa o adaleti emretmekte, zulmü yasaklamaktadır. Onun emretmiş olması, emri yerine getirecek kişiyi teşvik hususunda vesilenin en önemlisidir. Zaten bir şeyin meydana gelmesini getirme açısından Allah-u Teala'nın emrinden daha üstün bir sebep olamaz. Yaratıcı ile yaratılan arasındaki ayrıcı unsurlar. Yaratıcı ile yaratılan arasında en aşağı derecede idraki olan kimsenin bile gözünden kaçmayacak ayrıcı unsurlar vardır. Bunlardan birkaçını ele alalım. Birincisi, Rab Teala kendisi dışındaki her şeyden müstahane olup kendi zatıyla kaimdir. Hangi yönden olursa olsun onun bir başkasına muhtaç olması düşünülemez. Ama hükümdarlar ve insanların ileri gelenleri mutlaka zaruri bir şekilde başkalarına muhtaçtırlar. Allah-u Teala salih amelleri seviyor, tevbekarların af dilemesinden hoşlanıp razı oluyorsa da aslında bunu yaratıp o kula müyesser kılan bizzat kendisidir. Ve onun sevip rıza gösterdiği şey ancak onun kudreti ve dilemesi sayesinde varlık bulabilir. Bu husus kaderiyenin tam aksine kullarına imanı ihsan edenin elbette ki Allah olduğu fikrini savunan ehli sünnet vel cemaata göre gayet aşikardır. Yaratılana gelince o arzuladığı şeye bazen başkasının fiili sayesinde erişebilir. Üçüncüsü, Cenab-ı Hak kullarına kendilerini ıslah edecek şeyleri emretmiş, fesada düşecek şeyleri de yasaklamıştır. Dördüncüsü, Yüce Mevla peygamberler göndermesi, kitaplar indirmesi sebebiyle lütufkar, insana kudret, duyarlılık, ilim ve salih ameller sağlayan diğer özellikler verdiği için ihsan sahibidir. Kullarını hidayete eriştirendir. Ondan başkasında hiçbir çare ve kuvvet yoktur. Allah bize mağfiret etsin. Yaratılan ise bunların hiçbirine güç yetiştiremez. Beşincisi ise Allah'ın kulları üzerindeki nimetlerin sayılması mümkün değildir. Şayet ibadetin nimetlere karşılık olarak yapıldığı varsayılsa, ibadet bu nimetin çok küçük bir parçasının şükrünü bile ifade edemez. Kaldı ki ibadet edebilmek de ayrıca Allah'ın nimetlerindendir. Altıncısı, elbette kul Allah'ın affına ve mağfiretine devamlı muhtaçtır ve güçsüzdür. Hiç kimse cennete kendi işledikleri sayesinde giremeyecektir ve herkesin mutlaka Allah'ın mağfiretine muhtaç olduğu günahları vardır. Cenab-ı Hak Eğer Allah insanları işledikleri günahlar yüzünden hesaba çekse, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı diyor. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip uzak kalmayı nasip etsin. Gelelim amel ve mükafat ilişkisine. Çünkü hadisteki olumsuzluk, bu şeyi şuna mukabil sattım sözünde olduğu gibi, mukabele ve karşılık manasına gelen ba harfi cerri ile verilmiştir. Ayette olumlu anlam ise bu harfi cerrin orada sebep ifade etmesiyle sağlanmıştır. Binaenaleyh işlenen ameller her ne kadar mükafata sebep ise de mükafatı karşılayamamaktadır. Bu sebeple üzerine düşen vecibeleri ifa ettiğini, dolayısıyla da Allah'ın af ve mağfiretine ihtiyacı olmadığını zanneden kişi sapıklığa düşmüştür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hiç kimse cennete kendi ameli karşılığında giremeyecektir. Ashab soruyor, sen de mi ya Resulullah? Evet, ben de. Şu var ki Allah beni kendisinden bir rahmet ve keremle, mağfiretiyle bürüyecektir diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Yaratılanın Allah üzerinde hakkı vardır diyenlere gelince, onlar şayet bu sözle Cenab-ı Hakk'ın vuku bulacağını haber verdiği hakkı kastediyorlarsa doğrudur. Şüphesiz Allahu Teala doğru sözlüdür ve vaadinden caymaz. Bunu kendisine hikmet, fazl-ı kerem ve rahmetiyle gerekli kılan bizzat odur. Bu hakkı elde etmiş olan kişi Cenab-ı Hak'tan bu hak delaletiyle istekte bulunduğu zaman Allah'tan vaadini yerine getirmesini istemiş demektir. Veyahut da salih ameller gibi Allah'ın müsebbipleri bir sebebe dayalı olarak ortaya çıkan neticeleri kendisine bağlı kıldığı sebepler vesilesiyle istekte bulunmuş demektir ki bu uygundur. Bu hakka liyakat kazanmamış olan kimseye gelince, bu zat hakkı için Allah'tan talepte bulunduğu zaman aynen bu zatın mertebesi hürmetine talepte bulunmuş gibidir ki bu talepte bulunana tamamen yabancı bir husus dalaletiyle yapılmış bir istektir. Ve kişi duasına icabet edilmesine uygun düşen bir sebebe tevessül ederek istekte bulunmamıştır. Allah bizlere mağfiret etsin. Cenab-ı Hakk'ın kullarına ihsan ettiği hidayet, rızık ve yardımı gerektiren esma-i hüsnası ve sıfatları dalaletiyle ondan istekte bulunmaya gelince, bu Allah'tan kendisine tevessül olunarak talepte bulunan şeylerin en büyüğüdür. Buna itiraz eden şahsın, peygamberler hakkı için istekte bulunulmaz, çünkü yaratılanın yaratıcı üzerinde bir hakkı yoktur sözü de reddedilir. Çünkü yaratıcı üzerinde hiçbir hakkı yoktur sözü reddedildiği gibi Aleyhisselatü Vesselam Muaz hadisinde olduğu gibi Cenab-ı Hak da buyurmakta ki Rabbiniz kendisine rahmeti gerekli kıldı ve İnananlara yardım etmek bizim üzerimize hak olmuştu. İtiraz eden şahsa deriz ki bu konuda sözü şu iki noktada toplamak mümkün. Birincisi kulların Allah üzerindeki hakkı, ikincisi kulun bu hakkı söz konusu ederek Allah'tan istekte bulunması. Birincisini ele aldığımızda şüphe yok ki kardeşlerim Allahu Teala itaatkar kullarına onları mükafatlandıracağını, kendisinden istekte bulunanlara icabet edeceğini vaat etmiştir. Ve o vaadinden caymayan doğru sözlü olandır. Şu halde bu Müslümanların tamamına göre vaadin ihtiva ettiği hüküm dolayısıyla cereyan etmesi gerekli olan şeylerdendir. Bunun haricinde Cenab-ı Hakk'a vacip olarak tereddüt eden başka şeylerin olup olmadığı hususunda daha da önce zikrettik. Bazı meseleler vardır ki bunun dışında hiç kimseye Cenab-ı Hak üzerinde bir hak tereddüt etmez. Aksine kullarına kıyasen Cenab-ı Hak üzerine de vacip gerekli şeyler vardır. Haram hususlar da haram olurdur. Bir de Cenab-ı Hak bazı şeyleri kendisine vacip, bazı şeyleri de haram kılmıştır. Onun vacip kıldığı şeyler ona vacip, kendisine haram kıldığı şeyler de ona haramdır. Allah bizlere mağfiret etsin. Müslümanlar zulmün Cenab-ı Hak için düşünülemeyeceğini ittifakla kabul etmiş ama cereyan etmeyen zulüm hususunda şöyle demişlerdir. Allah katiyetle kullarına zulüm etmez. Çünkü Allah ben nefsime zulmü haram kıldım buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Üzerinde durulması gerekli ikinci noktaya gelince Allah ve Resulünün Allah üzerinde kullarının hakkı olduğu açıkladığı şeyler gerçek bir hak ama tartışma bu hak dalaletiyle duada bulunma konusudur denilmektedir. Buna cevap olarak da deriz ki kardeşlerim şayet kişinin kendisi dalaletiyle duada bulunduğu hak duanın kabulü için bir sebepse aynen Cenab-ı Hakk'a dua ve ibadette bulunan kimseler için doğan bir hak gibi bu vesileyle duada bulunmak da güzel bir şeydir. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah imanla, muhabbetle, sıdkla dinine sarılanlardan eylesin. Hazreti Peygamber'in zatı ve duasıyla tevessül bu da birçok meselede geldiği gibi daha önce de açıkladık. Allah Azze ve Celle'nin kendisine bir amanın gelmesi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kendisinin zamanında git güzel bir abdest al ve namaz kıl Resulünün duasıyla demesi veyahut Hazreti Ömer'in Ya Rabbi biz Resulün aramızdayken sana onunla tevessül ediyorduk ama şimdi onun amcası aramızda demesi yani sadece buradaki duayla tevessüldür. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip uzaklaşmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.